Dolayısıyla adımız da
yemek
uygun
yemek
için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında hafta ortasında işte yine buluştuk. Güzel bir program diliyoruz hepinize ve sizleri de davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk bölümünde endemik bitki türlerini konuşacağız. Araştırmacı yazar Hasan Torlak'la birlikte endemik bitki çeşitliliği açısından zengin olan ülkemizde gıda olarak kullanılan endemik bitkiler hangileridir? Bu konuda detaylı bilgi edineceğiz. Ve sihirli sözcükler köşemizde her hafta olduğu gibi dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte olacak. Anadolu'nun çok kültürlü yapısını ve Anadolu sembollerini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuza değerli konuğumuzu aldık. Araştırmacı yazar Hasan Torlak beyefendi bizimle birlikte. Sayın Torlak hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Torlak aslında endemik türlerle ilgili kitaplar da yazan ve bu işte çok ciddi araştırmalar yapan çok değerli bir araştırmacı yazarımız. Biz de konuyu merak ettik aslında. Endemik tür deyince ender bulunan türler diye biliriz ama iş o kadar da kolay ve o kadar hani kolay anlatılır bir şey değilmiş aslında. Şimdi sizlerle de paylaşacağız. Öyleyse madem endemik tür diye giriş yaptık, bir şu kelime anlamını dinleyicilerimizle buluşturalım. Sonrasında da kullanıldığı alanlardan bahsedelim.
Evet, endemik tür derken nadir türler demek çok yanlış değil. Ancak endemik bitkinin tanımı belirli bir bölge dışında yetişmeyen bitki demek. Türkiye'ye endemik bitki ise Türkiye dışında doğal olarak yetişmeyen bitki anlamına gelir. Hmm. Bu Türkiye çapında yaygın olabilir. Ancak Türkiye'nin belirli bir iline, belirli bir bölgesine, belirli bir ilçesine, hatta belirli bir köyü dışında yetişmeyen bitki de olabilir. Çok nokta, çok dar alanda yetişen endemik bitkilere biz lokal endemik bitkiler diyoruz. Yetişme alanı daraldıkça uluslararası koruma ve tehlike durumu değişiyor. Hı hı. Örneğin çok lokal, birey sayısı 200 veya yüzlerle ifade edilen bir çırpıda sayabileceğiniz nokta türler çok tehlikede olan türler, kritik türler diye adlandırılır. Ama bir bölge mesela İç Anadolu ve hatta İç Anadolu'dan daha da geniş alanlarda yetişen bitkiler ise yaygın endemik. Türkiye'ye endemik olmakla birlikte yaygın tehlikede olmayan bitkilerdir. Bir endemik bitkinin yetişme alanı ne kadar küçülürse tehlikede olma ihtimali artıyor. Tehlike derecesi artmaktadır. Evet. Dolayısıyla ülkemize endemik yaygın türler de var ancak çok dar alanda yetişen yüzlerce sayıda tehlike altında türlerimiz de var. Endemik bitki türlerimiz de var. Bu bitkilerimizin isimlendirmelerinde Türkiye'den ismini aldıkları gibi Anadolu'dan Anatolika, Türkika gibi isimler alabildikleri gibi çok dar alanlarda yetişen bitkiler yetiştikleri köyün veya ilçenin isimleriyle de anılabilmektedirler. Örneğin Nallıhanense. Bir Nallıhan bitkisine Nallıhanense ismi konulmuştur. Hı hı. Ankara bitkileri vardır. İlk önce Ankara'da keşfedilmiştir. Mesela Ankara çiğdemi Crocus ankirensis bunun gibidir. Çok lokal türlerimiz bulunmaktadır. Bu bitkilerimizden gerek yaygın yetişen gerekse nokta olarak yetişen dar alanda yetişen bitkilerimizden Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yemek yapılabilmektedir. Bundan önce ise yemek gıda bitkilerinden bahsetmeden önce Türkiye'nin endemik bitki zenginliğini Avrupa ile karşılaştırırsak Avrupa'nın toplamında 2700 endemik bitki türü var iken Türkiye'de bu 4000'e yakındır. Dolayısıyla Avrupa Türkiye ile yarışamaz endemik bitki
yani
zenginliği
Avrupa
açısından.
Avrupa kıta olarak düşündüğümüzde Türkiye daha fazla çeşitlilikte.
Türkiye Avrupa'nın 20'de biri coğrafi büyüklüğüne eşittir. Yani Avrupa Türkiye'den 20 kat büyük olmasına rağmen Türkiye endemik bitkiler açısından, nadir bitkiler açısından Avrupa'dan çok daha zengindir.
Bu zenginliği neye borçluyuz?
Bu zenginliği şuna borçluyuz. Türkiye'nin coğrafi yapısı monoton değil. Deniz var, Akdeniz iklimi var, Karadeniz iklimi var ve dağlar var, girintiler var. Bir de coğrafi yapısı, taş yapısı, mineral yapısı çok çeşitli. Hmm. Avrupa ülkeleri öyle değil. Almanya'ya gidin veya Polonya'ya gidin, dümdüz bir ova veya Rusya'ya gidin. Bir başka neden de şu, geçmişte milyonlarca yıldır olan iklim değişimleri sırasında, şu anda da bir küresel ısınma var biliyorsunuz. İklim değişimleri sırasında buzul çağları yaşanmış, ısınma çağları yaşanmış. Buzul çağları yaşandığında veya iklim değişiklikleri olduğunda kuzeydeki bitkiler veya güneydeki bitkiler Anadolu'yu sığınak olarak kullanmıştır. Anadolu onlar için bir kurtuluş yeri. Kuzeye buzullar geldiğinde tabi buzullar bir günde gelmiyor. Bitkiler yavaş yavaş güneye Anadolu'ya çekiliyorlar.
Bu çekilme işlemi nasıl gerçekleşiyor?
Kuşlarla veya tozlaşmayla veya tohumları bir şekilde taşınıyor. Yani o çok daha farklı bir süreç. Mesela güneydeki bitkiler hurmalar. Hurma çöl bitkisidir. Değil mi? Türkiye'de de Türkiye özgü bir hurma da vardır. Acı hurma denir mesela. Datça Yarımadası'nda yetişir. Lokal bir türdür. Bunun gibi güney bitkileri de güneyden Anadolu'ya girmişlerdir. İşte kireç taşlı yapı taşlık alanlar, mineral yapısında mesela bir serpantin alanlar vardır. Serpantin alan ağır metallerce zengin topraklardır. Aslında zehirli ve verimsiz zehir alanlardır. Ama bazı bitkiler o olumsuz koşullar kendilerine uyarlamışlardır ve oraya endemik, serpantine özgü serpantin endemiği denen, orayı seven bitkiler ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki o mineral çeşitliliği, çünkü Türkiye aynı zamanda maden açısından da zengindir. Antik çağlarda da Türkiye hep maden ihraç etmiştir. Dolayısıyla bu demir açısından veya kireç taşı açısından, mineral açısından zenginlik de iklim çeşitliliği ve buzul çağları da birbirine katın, bu harmonizasyonda Türk bitkiler sürekli Türkiye'ye sığınmışlardır. Türkiye'de öyle endemik bitkiler vardır ki bir örneği dünyada yoktur. Örneğin Antalya'da Termessos Milli Parkı'nda bir bitki vardır. Devren kekiği denir. Aynı zamanda bundan gıda ve çay olarak da yöre halkı yararlanır. Bu buzul çağlarından kalan bir mirastır. Jeolojik bir mirastır.
Evet.
Çok hoş kokuludur. Muhteşem bir kokusu vardır. Hatta Termessos antik kentinin tapınak merdivenlerinde, tiyatro merdivenlerinde bile yetişir. Ve turistler yurt dışından bunu görmeye gelirler, bilenler. Bunun gibi miras olan bitkiler var. Doğu Anadolu'da bir endemik bitkimiz vardır. Eşi benzeri yoktur. Boya çiçeği veya allı gelin diye isimlendirilir. Sivas dolayında boya yapılır bundan. Muhteşem güzellikte bir bitkidir. Ve dünyada benzeri yoktur. Bunların dünyadaki benzerleri yok olmuştur. Geçmiş çağlarda yaygın olarak yetişmiştir. Ama Türkiye'de bunlar tek kalıntısı Türkiye'de kalmıştır. Bunun gibi çok özel endemik bitkilerimiz de vardır.
Peki Sayın Torlak, bu endemik türlerin bir ülkeye hani maddi ya da farklı açılardan ne gibi katkıları oluyor? Pek çok alanda kullanıldığını biliyoruz ama hani endemik türleri tabii ki korumamız gerektiğinin de farkındayız ama hani neden korumamız gerektiğini bilemeyebiliriz.
Endemik bitkilerimizin çok önemli bir bölümü gen kaynağıdır. Tarım bitkilerinin kökeni Türkiye'nin de olduğu coğrafyadır. Baklagillerin gen merkezi Anadolu'dur. Mesela nohut. Hala Türkiye'de endemik nohutlarımız var bizim. Toroslarda, Şırnak'ta, gidin dağlarda kendiliğinden yetişen nohutun tohumlarını yiyebilirsiniz. Doğal endemik bir nohuttur. Mardin yöresinde endemik nohutlarımız vardır. Ve mesela ekmek yapılan buğdayın ana vatanı Karacadağ'dır. Hala orada ilkel ata ekmeği, ata buğday yetişmektedir. Karacadağ olarak literatürde bilinmektedir. Dolayısıyla biz tarım bitkilerinin de endemik kökenlerini Anadolu'da arıyoruz. Mesela soğanlar. Çok güncel bir konu soğan. İşte fiyatı artıyor. Soğanın ana vatanı Türkiye'nin de olduğu Mezopotamya'dır. Dünyadaki 600 soğan türünden 150'si Türkiye'de yetişir. Bunların da %40'ı endemiktir. Yani dünya soğanlarının %10'u Türkiye'ye endemik türlerdir. Mesela geçmiş 2018 yılında her yılda yeni soğan türlerimiz, endemik soğanlar bulunuyor. 2018 yılında Ankara'da Ankara soğanı keşfedildi, biliyor musunuz? Nallıhan'da. Nallıhan'ın bir köyünde. Türkiye böyle doğurgan bir ülkedir. Ve tarım bitkilerinin kökenleri, genetik kökenleri bu ülkededir. Yemek olarak kullanılır soğan bitkilerimiz. Doğurganlıkla özdeşleştirilir kültürde. Dolayısıyla çok yönlü Anadolu kültürüne hem gıda hem de kültürel açıdan katkıları vardır. Şimdi tabii endemik bitkilerden bir kısmı dedik ki yaygın. Yemek, gıda olarak kullanılanlardan yaygın endemikler var. Mesela örneğin şu anda çiçeklenen Ankara çiğdemi Ankara dolayında yenir. Şu anda köylerdeki çocuklar gider yumrularını toplarlar. Bunun sarı çiçeklerini yerler. Yumrularından da çiğdem pilavı yaparlar. Çiğdem gezmesi diye bir de tören yapılır.
O nedir?
Çiğdem gezmesi Yozgat'ta Glavan Bayramı diye anılır. Mesela çiğdem çiçeklerini çocuklar çiçekleriyle birlikte çiğdem yumurlarını toplarlar, dikenli bir dala takarlar, ev ev gezerler. Her eve çiğdem hediyesi verirler yeni çıkan çiğdemlerden. O evden de bulgur, yağ gibi yemek malzemeleri alırlar. Hepsini toplarlar, annelerine götürürler. Bu çiğdemlerden yemek yaptırırlar. Kapıya gittikleri zaman da malzeme istedikleri eve de maniler okurlar. Glavan geldi kapıya, yağ verin yapıya, yağ verin oğlu olsun, o da bize yoldaş olsun gibi maniler, törenler. Bu aslında Hititler'de 38 gün süren çiğdem bayramının bir devamı. Çiğdem çünkü güneşin ışığını üzerinde taşır. Eski çağlarda çiğdemin çiçeklenmesi bir umuttur, bir coşkudur. Aynı zamanda hem gıda hem de artık yaz geliyor, bakın kıştan kurtuluyoruz, hastalıktan kurtuluyoruz mesajının bir algısını oluşturur insanlarda. Dolayısıyla yaygın endemik bitkidir Ankara çiğdemimiz. Dolayısıyla tehlike altında değildir, yemeği yapılmaktadır. Aynı zamanda Ankara dolayında, işte İç Anadolu dolayında sormuk otların çiçeklerini yenir, börek yapılır. Bunlar endemik türlerdir ama tehlike altında olan türler değildir. Ancak işte bir bölgesel endemik dışında bazı bitkilerimiz, endemik bitkilerimiz en fazla 2-3 ile de yetişebilirler. Bunlar biraz daha lokal ve tehdit altında olan türler olabilir. Örneğin Beta adanensis, Adana pancarı. Birkaç ile özgüdür. Adana'da da yetişir ve Çukurova insanı bundan yemek yapar. Ama bu Adana pancarımızı, ala pancar denir o yörede, tehlike altına sokar. Yani Adana'da bereketli bir sürü şey yetişiyor. İnsanımız bu endemik bitkimizi yemese de olur. Değil mi? Ala pancarı yemesinler. Örneğin Allium tuncelianum, tunceli soğanı veya sarımsağı. Tunceliye ve birkaç ile özgüdür. Ovacık ilçesinde bu doğadan toplanır ve insanlar bunun yemeğini yapar. Aynı zamanda pazarlarda satarlar bu endemik bitkimizi. Ancak bunun bu şekilde kullanımı fakirlikten kaynaklanan yoğun bir baskı oluşturur bu bitki üzerinde. Dolayısıyla tehlike altına sokmaktadır birkaç ilimize özgü bitkimizi. Örneğin Doğu Anadolu'da Van otlu peynirini hepimiz biliriz.
Evet.
Van otlu peynirin içine 70 çeşit bitki katılır. Bu bitkilerden 4'ü endemiktir. Bu 4 endemik bitkisinden birisi de tehlike altındadır. Bu da Bitlis elinde şelapuk diye adlandırılan bir düğün çiçeğidir. Bu tehlike Van ve Bitlis'e özgü bir bitkimiz ve otlu peynirin içine katılır. Tabii insanlar bilmiyorlar bunun endemik olduğunu. Yöresinde evinizin yanında yetişiyor ama siz evinizin yanında veya köyünüzün çevresinde yetişen bu bitkiyi çok bol sanıyorsunuz. Hayır, sadece oralara özgü.
Peki nasıl bilecekler?
Bunu işte bu şekilde programlar yaparak, bilim insanlarıyla işbirliği yaparak üretiminde bilimsel katkı almaları gerekir. Örneğin orada toplarken bunun bir örneği var. Bunun güzel örnekleri var. Şimdi bunun bir örneğini verelim size. Bitkiyi bilerek toplama, yok etmeden toplamanın bir örneği Isparta'nın sütçüler kekiğinde var. Dünyada sadece Isparta ve Antalya'ya özgü bir kekiğimiz var. Bilimsel ismini söylemiyorum ama sütçüler kekiği veya toka kekiği diye geçiyor. Bu kekiğin toplanması yılda 500 ton üretiliyor. Muazzam bir sayı. Sadece iki ile özgü. İnsanlarımız bundan para kazanıyorlar. Ülkemiz de bundan şey kazanıyor. Bir katma değer kazanıyor. Ekonomiye kazandırıyorlar. Bu bitkinin toplanması sırasında yok edilme tehlikesi baş gösterince bölge orman idaresiyle kekik toplama kooperatifleri işbirliği yapıyorlar. Bunu hem koruyalım, sürdürülebilir bir şekilde bundan yararlanalım. Ne o yok olsun, ne biz de paramızdan olalım diye. Bu şekildeki işbirliğinden şu sonuç çıkıyor. Bitkinin toplama zamanı belirleniyor. Toplama tarzı belirleniyor. Bitkinin kökünden 5 santim yukarı toplanıyor. Ve toplamada Eylül ayının ilk 15 günüyle sınırlanıyor. Yani her
konuda zamanlama yapılıyor
ve kontrol yapılıyor. Bu şekilde bitki yaşıyor. Bu endemik bitkimiz ve ülkemize, insanımıza para kazandırıyor. Ve müthiş eşsiz bir koku. Eşsiz bir dünyada bir eşi yok çünkü sadece iki ilimizde yetişiyor bu kekik. Yağ oranı çok yüksek, çok kaliteli bir bitki. Ekonomiye kazandırılmış bir bitki. Bunun çok güzel bir örneği bu. Tabii bu çok güzel bir örnek. Ancak bilinçsiz lokal türler üzerine bilinçsiz baskılar da var. Örneğin Türkiye'de orkide var mı diye sorsak kimse bilmez. Türkiye'de orkide var ama Türk insanı orkide demez.
Ne der?
Salep der. Salep aslında orkide türlerimizden yapılan bir yiyecek veya Maraş dondurmasına katılan o kıvamlı malzeme. Türkiye'de 170 tür orkide vardır. Bunlardan yaklaşık 50'si Türkiye'ye özgü endemik türlerdir. Endemik saleplerimizden de salep yapılır. Artı bunlar dondurmaya katılır. Örneğin bir Osmanlı orkidemiz var. Osmanlı orkidemiz salep ve dondurma yapılmaktadır. Ancak Kaş ilçesinde sadece bir köye özgü bir salep çeşidimiz var. Likya orkidesi. Bu sadece bir mezarlıkta yetişmektedir. Bundan da yapılan endemik bitkiden yapılan yiyecekler bu bitkiyi tehlike altına sokmaktadır.
Peki o korunma aşamasında nasıl çaba sarf edilmeli bu endemik türlerle ilgili?
Korunma aşamasında botanikçi, bilim adamları ile bu üzerinde bu kullanmak isteyen yöre halkı arasında bir işbirliği olması lazım. Eğer lokal bir türse, kritik bir statüsü varsa, Uluslararası Koruma Birliği'nin tehlike derecesinde, bu kesinlikle kullanılmaması gereken, gıda olarak yararlanmaması gereken bir bitkidir. Ama eğer tehlike derecesi kritik değilse, tehlikede değilse, bu halka kontrollü bir şekilde, suçlu erkeği gibi kontrollü bir şekilde kamu denetimi ve halk işbirliği ile yapılabilir. Bu yapılmazsa çoğu bitkimiz üzerinde Kaz Dağı'ndaki kazdağı kekiği gibi, İzmir Bozdağ'daki balbaşı denen, yine kayak alanında sadece oraya özgü kekik türümüz gibi, bunlar tehlike altına alınmış olacaklardır. Bu kullanım baskısı, yiyecek ve gıda kullanım baskısı bitkilerimizi tehlikeye düşürecektir. Bunun önlenmesi gerekir. Amacımız da, bunları anlatmamızın amacı da bu. Lokal türlerimiz çok önemli. Onları korumak amaçlı. Yaygın türleri kullanalım, yiyelim, zevk alalım, ancak lokal türlerimiz üzerindeki gıda baskısını engelleyelim.
Evet, bu lokal türler, hani endemik tür diyoruz ama başka yerlerde ekilip yine sayısı artırılamıyor mu bu türlerin?
Bir endemik bitkinin kültüre alınmasını soruyorsunuz siz. Bazı yöredeki insanlarımız bunu kültüre almaya çalışır ama bir bitkinin kültüre alınması öyle kolay bir şey değil. Ziraat mühendisleri ve ziraatçilerle birlikte çalışılması gerekiyor. Bir kısım bitkilerimizden, doğal bitkilerimizin kültüre alınması yapılmış durumda. Ama endemik bitki olarak yetişen bitkilerimizin kültüre alınması örneğini şu anda elimizde yok, öyle bir veri. Ama insanlar, yöresel insanlar bunu kendi bahçelerine ekip çoğaltmak istiyorlar. Yani bu asıl...
Çoğaltabilirler mi?
Bu teknik bir alan. Bunu uzmanlarıyla... Bir iki sezon yetiştirebilirler ama eğer gerekli...
Süreklilik istiyorlarsa.
Süreklilik bir onun biyolojik bir istekleri var. Bunlar ziraat mühendisleriyle veya genetik değişim mi gerekiyor, müdahale mi gerekiyor? Bu çok teknik bir alan. Bunun uzmanlarınca kültüre alınması gerekiyor. Öyle kolay da bir iş değil. Aldım bahçeme ektim bunu, tamam kültüre ettim diyemiyorsunuz. Yani bunu mış gibi yaparsınız ama kültüre alınması çok ciddi bir süreç. Keşke öyle bir şey olsa... Bu yapılabilse zaten Türkiye'deki işte bilim insanları, ziraatçiler ve botanikçiler el ele verip lokal türler, gıda olarak kullanılan türleri kültüre edebilseler çoğu sorun halledilebilecek.
Şimdi hani dediniz ya, bazı zehirli alanlarda da bitkiler yetişiyor diye, onlardan yemek de yapıldığını duyuyoruz. Böyle bir şey mümkün mü? Hani zehirli bitkiden yemek olur mu?
Türkiye'de zehirli alanda yetişen bitkilerden yemek veya içecek elde edilebiliyor. Ayrıca zehirli olarak bilinen bitkilerden de yemek yapılabiliyor. Örneğin Akdeniz'de Antalya ve İçel'e özgü, Mersin'e özgü bir bitkimiz var. Bir yılan yastığı bitkimiz. Bu yılan yastığı bitkisi, insanlarımız zehirli bu bitki. Tıbbi olarak genelde kullanımlar olabilecek bitki. Ancak bu kötü koku, zehirden dolayı da kötü bir koku ve tadı var. İnsanlarımız ilk önce bunu kavuruyorlar. Ondan sonra yemeğini yapıyorlar. Yemeğe katıyorlar. Ama yeme aşamasında da yoğurt katıyorlar. Her zaman bir şüphe var. Örneğin Karadeniz'e özgü bir gavur mancarı dediğimiz yine benzer bir bitki. Yine zehirlidir. İnsanlarımız ilk önce bunun yapraklarını haşlar. O suyu dökerler.
O zehirli mi akıtıyorlar böyle?
Zehirini akıtıyorlar, seyreltiyorlar. Ondan sonra onu yemeğini yerler. Ankara'nın Kızılcahamam dolayında bu zehirli bitkiyi pişirirken konuşmazlar.
Allah Allah.
Konuşurlarsa bitkinin yemeğin acı olacağını düşünürler. Bu ritüeldir. Yani yemeğin pişme, endemik bir bitkiden yapılan yemeğin pişirmesi bir ritüel ve törendir bu. Üst yapıya yansımasıdır. Yine mesela bir zehirli olduğu kayıtlara geçen bir bitkiden mayalatlarda kabuğu soyularak yenir. Bir bozkulak sakız denen bir bitkidir. Yaygın bir bitkidir. Dolayısıyla insanlarımız bunları bir şekilde, tamam zehir var ama az zehir ilaçtır. Değil mi?
O anlamda
öyle düşünüyor olabilirler. Evet. Bir de zehirli dediğimiz çorak tuzcul alanla veyahut ağır metal taşıyan alanlarda yetişen bazı bitkiler de endemik bitkiler. Buraya kendine uyarlamış bitkilerden de yemek yapılabilmektedir. İşte Ege'de kaya marulu tuzlu alanlarda yetişir, çorak alanlarda yetişir ama size bir yemek verir. Ondan yemek yapabilirsiniz. Yine Konya'da sadece bir dağa özgü bir bitkimiz var. Serpantin alanda ağır metal yoğunluğu olan bir toprakta yetişir. Ağır metalde doğru düz bir şey elde edemezsiniz. Çünkü zehirli etkisi yapar. Ama orada yetişen kızıl çay denen bir çay insanlara şifa dağıtır. İnsanlar bu sadece o dağa özgü bitkiden alırlar. Onun ticaretini yaparlar. Ancak bu bitki üzerinde de tehdit yaratmaktadır bu durum. Dolayısıyla böyle de ilginç, zehirli olup yenen, zehirli alanda yetişip de zehirsiz olan bitkilerimiz, endemik bitkilerimiz var.
Yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru giriyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz endemik türlerimizle ilgili olarak?
Türkiye'deki bitkilerimizin %10'u yenir. Türkiye'deki bitkilerin de %35'i endemiktir. Dolayısıyla Türkiye'deki yaklaşık 400 bitki gıda amacıyla kullanılabilir. Çay, sebze, yemek amacıyla kullanılabilir. Bunların yaygın olan türlerinin kullanılmasında, yemek yapılmasında sorun yok. Ancak çok lokal türlerimizden de yemekler yapılabilmektedir. Hatta çok yönlü yapılabilmektedir. Kars'ta bir Kas kımısı var Çıldır Gölü kıyısında. O bitkiden o kadar çok yemek baskısı var ki üzerinde ekmek bile yapılmaktadır yumrularından. Dolayısıyla bu lokal türlerimiz üzerinde, lokal türlerimizin belirlenmesi, halkın bilinçlendirilmesi, bunlardan yemek yapılmaması, gıda amacıyla kullanılmaması. Ancak yaygın olan türlerimizden, korunmuş olan türlerimizden, tehlike altında olmayan türlerimizin de yemek kültürümüze kazandırılması ve bunların endemik oldukları belirtilerek sunumunun ve pazarlamasının yapılması gerekir.
Bir de bu endemik türleri botanikçiler mi araştırıyor? Hani nereden anlaşılıyor o türün endemik olduğu? Son olarak da onu sorayım, sonrasında uğurlayalım sizi.
Bir bitkinin endemik olup olmadığını botanikçiler, sistematik botanikçi arkadaşlarımız, uzmanlarımız tespit ederler. Bunun uluslararası yayınını yaparlar. Bunlar tabii jürili kontrol altındaki yayınlardır. Dolayısıyla bunlar konusunda herhangi bir tartışma şu anda yoktur. Eğer bir bitkinin bu tartışması yaparsa o boyutta çözümlenir. Dolayısıyla biz bunları hazır olarak alıyoruz. Hangi bitkinin endemik olup olmadığını sistematik botanikçilerden, hangi bitkinin de bu endemik bitkilerden hangisinin de gıda olarak kullanıldığını etnobotanikçilerden öğreniyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok gerçekten ilgi çekici ve hiç duymadığımız bilgiler verdiniz. Evet. Eminim kitabınızda da bu bilgileri dinleyicilerimiz ulaşabilecekler. Kitabınızın ismini de söyleyerek isterseniz yayınımızı sizinle olan bölümünü sonlandıralım.
Evet. Türkiye'nin Endemik Bitkileri kitabımız 2010 yılında Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu İngilizce'ye de çevrildi. Batılı ülkelerde de Endemic Plants of Turkey diye dağıtımı yapıldı. Bu kitabımızda bu bilgiler yer almaktadır.
Yer almakta. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Katkılarınız için ağzınıza sağlık. İnşallah bu endemik türleri biz de sizin gibi o kitapları okuyarak daha da detaylı bilgi ediniriz ve ona göre daha dikkatli kullanım anlamında da dinleyicilerimize katkı sağlamış oluruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Hasan Torlak bizimle birlikteydi. Endemik bitki türlerini neden önemli olduklarını, özellikle ülkemizde gıda olarak kullanılan endemik bitkiler hangileridir, bu konuda güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde Hayatın Sesleri devam edecek.
Vaktimiz yok gibi, güz çabuk gelir yazken. Giderken söz verip bekletme kimseyi, hayat yol vermiyor bazen. Sende ne varsa, sureti aşksa, gönül söyler derin. Üç günlük dünya boş yere yağ. kadar çok mu? Sende ne varsa, sureti aşksa, gönül söyler derinde. Kırılıp küssen de, ömür geçmez sevmele.
Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlata bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Bugün yine çok ilginizi çekeceğini umduğum bir konuyu sizlerle buluşturacak sevgili Elif Berna Kutlata. Aslında geçtiğimiz haftanın belki bir devamı gibi de
evet,
olabilir,
evet,
değil mi?
Evet.
Anadolu'nun çok kültürlü yapısı ve Anadolu sembolleri.
Evet, Anadolu okumakla bitmiyor. Bir süredir ben de Anadolu ile ilgili çalışıyorum. Hem dil açısından hem taşıdığı semboller, dünyaya sunduğu semboller açısından çok anlamlı. Geçtiğimiz günlerde, geçen hafta biz sizinle deyimler üzerine konuşmuştuk. Bugün de Anadolu'dan hem söz anlamında hem de mekan anlamında yararlanabileceğimiz sembollerden bahsedeceğiz. Bir yazar, Ali Canip Olgunlu, ondan çok yararlanıyorum. Belki dinleyicilerimiz de okumak isterler diye yazarın adını özellikle vermek istedim. Hem doğulu hem batılı bir hamurdur Anadolu demiş. Kimi zaman işte zaman zaman farklı benzetmeler yapılır Anadolu için. İşte medeniyetler beşiğidir, mozaiktir, yok işte...
Köprüdür.
fakat hamur bence çok samimi bir benzetme. Gerçekten bir hamur. Bu hamur bazen sembolleştiğinde bazen bir kişi olabilir. Bazen bir mekan olabilir ya da bir söyleyiş, bir deyiş olabilir. Bugün biraz seçtiklerimizden dinleyicilerimize sunacağız. Anadolu'dan. Hemen ağzımız tatlansın diye akideden başlamak isterim.
Süper.
Akide bizde şeker, işte yolu Türkiye'ye düşmüş herkesin bilebileceği, fındıklısı ya da tarçınlısı makbuldür, çeşit çeşittir.
Tarçınlısını çok severim.
Herkesin içinden seçtiği bir şeker vardır ve şu aralar çok karşılaşmıyoruz artık ama eskiden en azından benim çocukluğumda vardı. Şekerciler ve o şekercilerin cam kavanozlarında
ya,
çeşit
evet,
çeşit akideleri.
Evet, rengarenk.
İstanbul'da turistik olarak var, hala koruyor eski şekerciler bu vitrinlerini ama artık eskisi gibi yok. Akide özel bir, adından da anlaşılacağı gibi özel bir şeker. Hemen söyleyelim, şeker bize Suriye'den, yani Şam'dan geliyor aslında Osmanlı döneminde. Şam'ın şekerleri meşhur deriz ya.
Ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü.
O yüzden. Fakat akidenin bir özelliği var. Gelen şeker İstanbul'da işleniyor. Yeniçeri'nin işte sarayla yaptığı akitleşmenin sonucunda anlaşma sağlandığı anda Yeniçeri ocakları, ki Yeniçeri'nin Yeniçeri olduğu zaman diyelim hemen, Yeniçeri ocakları akide şekeri döktürüyorlar şekercilere ve halka dağıtıyorlar, artık sulh, yani anlaşma sağlandı.
Akit sağlandı, evet. Akide oldu.
Dolayısıyla bu akitleşmenin bir işareti olarak da akide dağıtılıyor. Akide o kadar yayılıyor ki artık hani herhangi bir sulh durumunda akide dağıtılması, akitleşmenin bir göstergesi olarak gelenekleşmiş. Hı-hı. Fakat sonra bu gelenekte akide şekeri geriye çekilmiş, akide yani adı kalmış sadece. Biz bunun bir benzerini hala yapıyoruz. Mesela kız istemeye biz artık çikolatalarla gidiyoruz ya. Hı-hı. Eskiden onun akide yeri şekeri, akide şekeri ve lokummuş. Makbul olanı tabii lokum daha zor bulunan, daha hı-hı, özenli olanı. Ama akide şekeri yine hani o yüzüğü parmağınıza taktığınız andan itibaren bir akittir o da sonuçta.
Evet.
Akide dağıtılması. Akide şekeri başka bir kulvara geçmiş. Ama gelenek hala devam ediyor aslında. Bizim sembollerimizden biri. Dünya kültüründe başka kültürlerde de var ülkelerde ama tatlı yiyelim, tatlı konuşalım hala bizde vardır. Yani akide geleneği, hı hı, aslında devam ediyor. Herhangi bir sözü bir ağızda bir tatla sonlandırma hali.
Aslında cenaze evlerinde de o küçük
helvadır,
akide,
helva, mevlid şekeridir.
Mevlid şekerleri de verilir. Hani aslında hep o ağız tatlandırma, hem o tadını yiyin hem o ruhu, o güzelliği içinize soluyun diye belki de.
Kesinlikle. Ve akide kültürü aslında adını kaybetmiş olsa da hala devam ediyor hayatın içerisinde ve değerli bir Anadolu sembolü. Bölge bölge değişiklik gösterebilir ama yine de genelde Türkiye'nin her yerinde akideyi bulabilirsiniz. Ağzımız tatlansın diye akideyle başlamıştık.
Ne iyi ettik.
Bir başkasından bahsetmek isterim. Belki dinleyicilerimiz arasında Erzurumlular vardır, Dadaşlar vardır.
Ya.
Dadaş deyişiyle ilgili etimolojik bir açıklama var. Tabii bu etimolojik açıklamalar, yani sözcüğün kökeniyle ilgili açıklamalar bazen tartışmalı olabiliyorlar. Ama ben en sevdiğim seçme özgürlüğünü kullanıyorum programın esnekliği içerisinde. Dadaş sözcüğünün aynı dalda eşten geldiğini iddia edenler var. O da şundan kaynaklanıyor. Aynı dalda eş demek, aynı, gözünüzde canlandırırsanız ağaçların bir ana dalı olur da o ana daldan küçük dalcıklar ayrılırlar büyük ağaçlarda. İşte onlara dadaş denirmiş eskiden. Yani aynı kaynaktan geldiklerini göstermek için. Bu da aslında çok uzak bir anlam değil, çok zorlama bir anlam değil. Şu açıdan Anadolu'da ağaç inancı çok güçlü. Hala var bu ağaç inancı ama dediğim gibi aynı akidede olduğu gibi biz bu sembolü de hem yaşatıyoruz hem farkında değiliz gibi bir şey oluyor. Ağaç inancı da şu demek, kutsal ağaç İslamiyet'ten sonra biraz bu boy ağacına dönmüş. Yani İslamiyet öncesi dönemde daha şamanik bir anlamı var ağacın. Hani kökleri yerin altında ve dalları sağlam, yerin üstünde, hı-hı, ve yükseldiği için, hı-hı, yer gök kavuşması ağaç sembolik olarak. Ama İslamiyet sonrasında da köklenmenin, bir yerde varlık göstermenin, büyümenin, gelişmenin sembolü olarak var olmuş. Ağaç o kadar güçlü bir sembol ki şimdi dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. İki tane yerde hala yaşıyor. Bir tanesi, övünüyoruz da varlığıyla, Osmanoğullarının Bursa Beylik dönemindeki çınar ağacı.
Evet.
Biz o çınar ağacının varlığından memnuniyet duyuyoruz Anadolu'da. Önemli bir sembol ama gerisine bakarsanız ağaç inancından kaynaklanıyor bu. Kök salındığının bir göstergesi. Yine dinleyicilerimiz bilecektir. Ben kendi ailemden biliyorum. Bir evlat doğduğu zaman bir ağaç dikilir bizde. O çok eski bir gelenek, Anadolu geleneği. Özellikle ailenin ilk erkek çocuğuna, biraz cinsiyetçi yaklaşıp, ilk erkek çocuğuna özellikle evin yakınında bir ağaç dikilmesi, ağaç geleneği.
Onunla birlikte büyüyecek.
Onunla birlikte büyüyecek ve o kök salmanın bir işareti olacak. Aynı dalda eş olmak bu anlamda bir kültür. O sizi çok ortaklıyor. Bu açıdan baktığınız zaman dadaş kültürü için çok şey söylenebilir, evet, şüphesiz. O ortaklık, birbirine sahip çıkma, bazı, nasıl söyleyelim, mertlikle, yiğitlikle örtüşen davranışlar ve kendini çekinmeden ortaya koyabilme hali, bütün bunlar aslında bu geçmişteki kültürden besleniyorlar. Bu açıdan baktığınızda da önemli bir sembol. Hem ağaçlar Anadolu sembolleri içerisinde önemli, hem de dadaşlar.
Evet.
Bir başka sembol, biz tabii Anadolu deyince daha çok kendimize yakın olanı hatırlama eğilimindeyiz. İşte Osmanlı gibi, biraz daha İslamiyet sonrası gelişmeler gibi. Çünkü yakın tarih bize daha çok hitap ediyor, inançlarımızla da örtüştüğü için. Fakat Anadolu öyle bir zenginlik ki, mesela Avrupa'dan bahsetmemiz lazım. Bizim bildiğimiz Avrupa. Eskilerin ifadeleriyle hatırlayanlar olacaktır. Avrupa derdi eskiler. Biraz Rumcadan esinlenme ya da Avrupa şeklinde. Bu şundan kaynaklanıyor. Aslında bir Yunan mitolojik karakteri Avrupa. Bir isim, yani bir kızın ismi. Fenike. Fenikeliler Akdeniz uygarlığı ama özellikle Anadolu kıyıları, bugünkü Akdeniz kıyıları ve birazcık daha aşağıya inerseniz işte Beyrut'a kadar Doğu Akdeniz'de yerleşikler. Milattan önce 1200, yani işte 2000 daha üstüne koyarsanız 2200, hadi 19 yılın hatırı olmasın şey olunca 2200 yıl önceki bir hikayeye atıftır aslında bu isimlendirme. Fenike prensesi Avrupa var ve Anadolu, yani bugünkü Anadolu, Antalya taraflarında yaşadığına rivayet ediliyor. Rivayet odur ki Yunan tanrısı Zeus kendisine aşık olunca bir kıskançlık hikayesi üzerine devam ediyor anlaşmazlıklar ve Avrupa, bugünkü Avrupa kıtasına doğru savruluyor. Yani kişinin heybetli bir tanrı tanrıça kapışması sırasında Avrupa'yı atıyorlar ve o atış sırasında bugünkü Avrupa dağlarının coğrafyasının oluşumuna ilişkin mitolojik hikayeler var. Yani aslında bugünkü Avrupa kıtasının ismi için bile Anadolu'ya bakmak gerekiyor aslında.
Evet, Fenikelilerden
dolayı. Fenikeliler için bir şey daha söylememiz lazım. Biraz bir özgüvene ihtiyacımız var herhalde Anadolu'da. Alfabe, bugün bilinen alfabe şekli, geçmiş alfabeleri hatırlayacak olursak daha semboliktir ya. Mısır hiyerogliflerini hatırlayabilirsiniz.
Resimler gibi.
Küçük resimler gibi ya da Çin alfabesinde mesela ev kelimesi, ev, çatıyı çağrıştıracak bir takım işaretlerden oluşur vesaire. Fenikeliler ticaret yapıyorlar ve bu tür sembolik alfabelerle işe başlamışlar ama çok uzun sürmüş onları yazmak, çizmek ve öğrenmek. Onun üzerine bugün bütün dünya alfabelerinin kaynağı olan çizimi bulmuşlar. Yani sese karşılık bir sembol. Bugün dünyadaki yani hiyeroglif şeklinde bir alfabe çok yok. Dediğimiz gibi Çince de var biraz. Belki Japonca'nın belli alfabelerinde var ama temelde bugün böyle ses değerli harf karşılığı alfabenin kurulmasını sağlayanlar da Fenikeliler ve kendileri bunu özellikle Antalya ve çevresinde yaşarken ticareti geliştirdiklerinde, Antalya Beyrut arası, bugünkü Beyrut arası ticaret yollarında çalışırken ortaya çıkarmışlar. Dolayısıyla alfabenin kaynağı bile aslında bugünkü
Anadolu'da,
Anadolu'da ve önemli bir sembol olarak kullanabiliriz eğer bilinçlenirsek. Bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Bir başka tabii ki Boğaz'dır, İstanbul Boğazı'dır mutlaka Anadolu sembolü olarak herkesin, tüm dünyanın ve bizim aklımıza gelecek. Çok bilindik bir şeydir. İşte Zeus, yine Yunan mitolojisinden bir hikaye. Zeus'un eşi var, biraz böyle üçüncü sayfa haberine benziyor böyle basitleştirerek anlatınca ama Zeus'un eşi Hera var. Son derece kıskanç ve yaptırım gücü yüksek bir tanrıça. Yani kıskandığında da kıskanıp evinde kıskanmıyor, yani ortalığı birbirine katan bir tip. Ve Zeus Io adında bir kıza aşık oluyor. Io son derece güzel bir genç hanım diyelim, genç kadın. Ve Zeus'un aşkı o kadar Zeus'u değiştiriyor ki Hera hissediyor Zeus'un birisine aşık olduğunu. Zeus da karısının kıskançlığını çok iyi bildiği için Io'yu ikna ediyor ve eğer sen bu kadar güzel kalırsan seni mutlaka bulacaktır deyip tam mantığını anlayamadığım bir şekilde Io'yu ineğe çeviriyor. Fakat Hera yine de işi çözüyor ve Io'yu kovalarken bugünkü işte Boğaz sözcüğüne, yabancıların kullandığı Latin kökenli Bosphorus sözcüğü oradan geliyor. İşte ineğin koşturması sırasında açtığı yarık ve boynuzunun
altın
izi,
boynuz.
Altın boynuzunun o boynuzunun izi üzerinden Boğaz sözcüğü geliyor ve bunu yabancılar çok seviyorlar bu anlatıyı. Fakat ilginç olan şeylerden biri şu, bunu çok bilmiyoruz. Io hayatına devam ediyor bu kıskançlık hikayesinden sonra. Mısır'a gidiyor bu sefer. Mısır'da Nil kıyısında yaşamaya başlıyor. Zeus da orada birlikte oluyorlar ve çocukları oluyor. Ve Io'nun torunu Bizans. Ve Bizans İyon'un hareketiyle açılan bu altın boynuz Bosforus'un hükmünü sürmesiyle ünleniyor. Yani Bizans İmparatorluğu da aslında bir daireyi tamamlıyorlar. Ve bu mitolojik hikaye açısından bakarsanız işte Bizans'ın İstanbul'da hüküm sürmesi bu anlamda anlamlı kabul ediliyor. Hmm. İşte tarihçiler Bizans'ı çok sevmez, Bizans değişin Doğu Roma demeyi severler. Evet. Ama biz yine de Bizans'ın nereden geldiğini söyleyebiliriz. Sadece bu başlık dünyaya Anadolu'yu ve İstanbul'u bambaşka şekilde anlatmayı sağlayabilir. Biz kültürel olarak biraz daha kendimize yakın olan taraftan tutmayı seviyoruz ama Truva filmini izledik ve çok beğendik mesela, biz de memleketimizde. Burası bizim Çanakkale peyniriyle meşhur diye. Ama bir oturuşumuz değişiyor. Yani o atı mesela Hollywood'da bırakmak istemedik. Epey de bir maliyetle getirip burada tutmayı tercih edebildik. Bu hikayeleri ne kadar kullanırsak, bu sembolik anlatımı ne kadar Anadolu'yla örtüştürürsek aslında benimsemek kendi daha ülkemizi çok oluyor, o kadar iyi bir hikayeyle anlatabiliriz. Kendi iç dünyamızda da öyle anlamlandırabiliriz. Yani ne kadarını takip edebiliriz bilmiyorum. Mesela hilal sembolü bizim için daha yakın bir sembol kabul ediliyor ama bize yakın olanı zaten biliyoruz. Teknik olarak Anadolu sembolleri ya da deyimler ya da söyleyişler üzerine biraz ilgisi olan herkese nacizane belki şöyle bir şey önerebilirim. Bana yakın olan ve sevdiğimden başlayabilirim belki ama hemen değilse bile bir ikinci adımda, üçüncü adımda bana uzak olan hikayeye de bakmakta fayda var. Yani hani bu da böyle deli saçması, aman canım böyle şey olmaz demek yerine onu bir cebimizde tutmak ve Anadolu sembolleri açısından bakmakta fayda var. Çift başlı kartallardan ve aslanlardan başlayarak Anadolu'da pek çok sembolü görmek mümkün. Ben sadece biraz daha söyleyişle ilgili olanlarını seçip paylaşmak istedim bugün.
Bir de bölüme başlarken ismini söylediğimiz yazarımızı tekrar belki Ali Canip isterlerse.
Kitapları çok keyifli. Birkaç kitabı var. Bir tanesi Anadolu Sözü ki çok güzel bir başucu kitabı. Bir diğeri de Git Derdini Marco Paşa'ya Anlat. Bu derlediğimiz bilgiler de ağırlıklı bu kitaptan esinlenilmiştir. Ali Canip Olgunlu tam bir Anadolu'lu. Dolayısıyla kendisiyle hiç tanışmış değilim. Sadece kitaplarından biliyorum. Bir gün inşallah tanışmak da nasip olur. Çok keyifli. Nasıl söyleyelim? Böyle şeker tadında ağzınızda lezzet bırakacak kitaplar yazmış bir yazarımız.
Denemekte fayda var, evet, okumakta evet, fayda kesinlikle var. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün yine çok ilginizi çekecek bilgiler edindik. Sevgili Elif Berna Kutluata'dan dil ve iletişim uzmanımız. Önümüzdeki haftayı iple çekiyorum şimdiden. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu'nun çok kültürlü yapısı ve Anadolu sembollerini konuştuk bugün Elif Berna Kutluata'yla. Ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın Hayatın Sesleri'nde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında saatler 15'i 5 dakika geçerken görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.